Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, sanatçı, küratör, yazar, sanat profesyonelleri gibi güncel sanatla ilişkili kişileri konuk ettiğimiz ve onları ağırladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda işin yazılı kısmıyla daha ilişkili, bağımsız olarak çalışan editör, yazar Hande Oynar var. Hoş geldin Hande.
Hoş buldum, merhaba.
Teşekkür ederiz katıldığın için.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
Biraz seni tanımakla başlayalım. Koç Üniversitesi'nde işletme okudu. Ardından Kolombiya Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde yüksek lisansını tamamladın. İşte bunların dışında Art Unlimited editörlüğü, Mia Posta günlük kadın rehberi, online yayın, Gongo Live kurucularından diyebiliriz, eş kurucusuydu.
Doğru.
Şu anda da Luxos, değil mi? Aylık dergisi.
Doğru.
Ve İstanbul 74 var mıydı?
Evet, İstanbul 74 içinde yaptığım yayınlar var. En son Biennial zamanında iki gün içinde Biennial'in ön izlemesinde onlar için bir 74 Report adında bir yayın çıkardım. Aslında yaptığım şeylerin de yoğunluklu olarak işin yazılı tarafı, kültür sanat konusunda birçok şey yapıyorum. 2009'dan beri serbest yazar ve editör olarak çalışıyorum.
Peki işletme okuyup sonrasında gazetecilik okumak ve özellikle güncel sanat alanında yazmaya karar vermek nasıl başladı senin için?
Pardon Hande, hoş geldin bu arada.
Hoş bulduk.
Daha geçmişten tabii tanıştığımız için aslında senin bir kırılma noktan oldu. Evet. Sadece okuduğun değil, bir kariyere de başlamıştın. O bence çok ilginç. Özellikle yapmak istediğin şeyin peşinden de gittiğin için ve profesyonel olarak bunu yapmış olman, özellikle de Türkiye'de daha kısıtlı alanda sürdürülebilen bir iş olduğu için, hani biraz o bakış açısıyla da anlatabilirsen.
Tabii. Neden işletme okudum bilmiyorum. Sanırım annemle babam bankacı olduğu için ben de her zaman işte bir finans kariyerim olacak diye düşünüyordum ve de yüksek bir puan aldığım için hani direkt böyle pek sorgulamadan o sayede hayatı. Fakat yani okumaya başladığım andan itibaren yani hiç oraya ait olmadığımı hissedip daha sonra üniversite son sınıfta sanat tarihi dersleri almaya başladım. Ve Time Out İstanbul'un ajansı olan Ajans Medya'da staj yapmaya başladım. Böylelikle aslında hani bir sonraki 10 senenin sanırım tohumlarını atmış oldum fark etmeden. Sanat tarihi dersleri aldığım zaman hani ben sadece bunu okumak istiyorum gibi hissettim ama birazcık da işte kapana kısılmışlık, belli kalıpların içinde kendimi görüyor olmaktan dolayı o kariyerde bir süre, 2 sene, 1,5 sene finans alanında çalıştım. Ama ondan sonra kürkçü dükkana geri dönme gibi bir şey oldu benim için. Yani zaten karakterime de daha uygun olduğunu düşündüğüm için işte meraklı insanlarla konuşmayı seven, daha doğrusu ben hep hikayelere aşığım. Yani her zaman insan hikayelerine veya işte onun beraberinde getirdiği, yani bu bir sanatçıyla röportaj yaparken de muhtemelen benim ortaya çıkan yönlerimden bir tanesi. O yüzden de 24 yaşında kariyer değişikliği yaparak Time Out İstanbul'da çalışmaya başladım.
Oradan pardon, öncesinde nerede çalışıyordun?
PricewaterhouseCoopers'da
audit
yapıyordum 1,5 sene. Sonrasında da hani benim sanatla ilgili sonuçta bilgim kısıtlı olduğu için ve bu alanda kendimi geliştirmek için işte bir yüksek lisans yapma zorunluluğu, yani zorunluluğu değil de isteğiyle dolup taşıyordum ve sonra Kolombiya Üniversitesi'ne kabul oldum ve New York'a gittim. Orada aslında en temel eğitimi ve bu dünyanın içine girme deneyimini yaşadım. O yüzden şey diye düşünüyorum, yani evet, dediğin gibi bir şey, dönüm noktası o oldu benim için.
Daha sonra Türkiye'ye döndüğünde Galerist gazetesiydi. O zaman Art Unlimited değildi sanırım.
Aynen öyle. Seninle zaten
tanışmamız
da oraya tarihleniyor. Zaten yazılar yazıyordum Galerist gazeteye. Art Unlimited olarak ben döndükten sonra editörlüğünü aldıktan sonra değişti gazete ve bir işte 4 sene süren bir şey başladı.
Bir orada. Güncel sanat, yani daha doğrusu kültür sanat gazetesi. Hem editörlüğünü yapıyordun hem de yazı da yazıyordun. Bir taraftan sanırım başka dergilere de yani sanat eleştirileri yazıyorsun ya da yorumları.
Aynen. Vogue açıldı sanırım o. Vogue Türkiye açıldı. Onların sanat editörlüğünü yaptım bir süre. Onun dışında yine Time Out İstanbul'da sanat röportajları yapıyordum. Böyle böyle devam etti. Aslında bizim işimiz, yani serbest yazarlık bayağı piyango gibi. Yani bir gün biri kapınızı çalıyor veya siz bir dergiyi beğenip orada bir şey yazmak istiyorsunuz. Böyle böyle gelişiyor.
Neye göre seçiyordun peki? Hani çok farklı alanlarda aslında, hani Vogue dediğin işte. Aynen. Şey, Luxos çok farklı. kendinin direkt kendi inisiyatifinde kurdukların var işte.
Evet, Gongo ve Mia Posta var. Yani. Aynen. Yani aslında sanırım birazcık bir yayıncılık tutkusu artı işte şehir hayatı ve kültür sanatın bir araya gelmesinden. Yani yaptığım bütün işlerde benim bir tarafımı yansıtıyor aslında. Yani öyle bir yelpaze var işin gerçeği. Yani hep sanatın içinde oluyorum. Çünkü benim nasıl diyeyim, şehir hayatında ilgilendiğim şey de bu. Veya işte bir Luxos mesela, bir lüks odaklı bir şehir rehberi. Ben de oraya yine kültür sanat içeriği, yani her ne oluyorsa şehirde olan şeyler veya ilginç işte tasarımcılar, koleksiyonerler, sanatçılarla röportajlar vesaire, öyle şeyleri katmaya çalışıyorum.
Serbest çalışmak senin için bir seçim miydi, yoksa bir şekilde sanat yazarlığı veya editörlüğü yapıp tam zamanlı çalışmak, hani böyle opsiyonlar, olanaklar var mı?
Aslında yok, çünkü yani çok da yok. Zaten ne kadar az sanata odaklanan yayın olduğunu hepimiz yani görüyoruz. Bir de tabii işin maddi tarafı var, finansal tarafı var. Bu şekilde sadece serbest yazı yazarak hayatınızı kazanmanıza imkan yok. Türkiye'de de yok. Yani yurt dışında da çok fazla yok aslında. Çok sınırlı opsiyonlar var. Maddi getirisi de çok az. O yüzden mutlaka bir şeylerin editörü olmaya çalışmanız gerekiyor. O da birazcık hani yine kısıtlı olduğundan dolayı sanat dergileri, işte yanında bir şey daha yapıyorsunuz. İşte bir kitap çevirisi yapıyorsunuz veya başka bir kitabın editörlüğünü yapıyorsunuz. O yüzden çok da kolay bir hayat değil aslında sanat yazarlığı, yani herkesin bildiği gibi.
Bir noktada da aslında editör olan isimler, bu alanda çalışan hani aynı oluyor. Bir küçük bir grup diyebiliriz, evet. Belki. Neden sence bu şekilde? Neden çıkmıyor?
Öncelikle yani aslında benim için de geçerli bir şey. Sanırım o yani çok genç bazı sorumlulukları alıyoruz biz. Çünkü önümüzde bunu çok da fazla yapan, yani yeni bir alan olduğu için Türkiye'de ilgi duyulan güncel sanat. Çok da fazla hani bizi eğitecek, öğretecek, daha deneyim sahibi, bu konuda çok daha bilgili editörler yok aslında. Yani hepimiz birazcık deneyerek öğrendik bu şeyde, alandaki insanlar. Ve bu özveriyi yani kendinden verebilecek ve buna baş koyacak bir avuç insan çıkıyor sanırım. Yayınlar da çok uzun soluklu olmuyor işin kötüsü. Yani şey gibi bir sanat dergisinden bahsedemiyoruz işte, ne bileyim hani 35 senedir çıkan vesaire, her şey bir 5 sene. Belki onlar, ama zaten evet oradaki
genç sanat dünyamız.
Aynen, o editörler birazcık daha tecrübeli, ama işte bir elin parmağına ulaşmıyor. İnsanların çalışacak fazla şeyi de yok.
Evet, gazetelerde de çok sanat eleştirisi yapacak bir alan Türkiye'de pek
hiç
yok.
Hiç kalmadı. Evet, neredeyse hiç artık yok. Yani hiç yok.
Evet, peki serbest çalışmanın tabii getirdiği bir bağımsızlık ve herhangi bir kuruma mecbur olmamak var. Ama sanat eleştirisi yaparken tarafsız durabiliyor musun? Bir. İkincisi de çok küçük bir ortamdan bahsediyoruz. Sadece yazarlık olarak değil, sanat profesyonelleri, işte sanatçılar, küratörler, hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Hissettiğin gibi eleştiri yapabiliyor musun? Bu negatif anlamında söylemiyorum. Hı hı. Yapıcı bir eleştiri de olabilir. Ama neticede işte çok az kurumun, çok az insanla dönen bir çevrede problem olabiliyor. Biraz eleştiri olamamasının bence sebeplerinden biri de belki de bu. Sen nasıl hissediyorsun?
Bence de kesinlikle hepimiz hep aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Yani bir de hep ben şöyle bakıyorum olaya. Zaten çok küçük bir dünya, yeni gelişen bir şey sanat Türkiye'de. Yani Türkiye'de sanat tabii ki her zaman vardı ama en azından hani şu andaki popülaritesini yeni geldi. Ve bu yüzden de birçok şeyin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben her zaman sevdiğim bir şey hakkında yazmayı, hı-hı, belki bu kişisel bir de seçim, daha kendime uygun buluyorum. Yani beğendiğim bir şeyi, hı-hı, anlatmak, onunla ilgili yorum yapmak ve o sanatçıyla hani bunu iyi yaptın demek bana daha iyi geliyor. Yani kötü olan şeyler ise belki de direkt muhatabına söylemek çok daha efektif bir şey. Yani o insanla doğrudan konuşmak, eleştirim varsa. Yani sanırım bunu birazcık da evet şeyi, evet yani bir, bu bir şey. Otosansür küçük ortam. Belki. Belki de otosansür bir anlamda.
Eleştirinin Türkiye'deki kurumlara ya da sergilere bir etkisi olduğunu görebiliyor musun, görüyor musun? Geri dönüş alabiliyor musun?
Çok da değil. Ben genelde şey gibi hissediyorum. Kuma yazıyoruz. Yazdığımız şeyleri gibi hissediyorum. Ve belki de hani gündem kovaladığım düzenli bir editörlük işinden bu yüzden geçtiğimiz sene ayrıldım. Ve birazcık daha uzun soluklu şeyler yapmak istediğimi karar verdim. Yani çok fazla yani feedback, geri dönüş aldığımı düşünmüyorum yazdığım yazılardan veya benim editörlüğünü yaptığım yazılar, yani dergilerde çıkan yazılardan da.
Motivasyonunu nasıl koruyorsun peki?
İşte o sadece içten gelen bir
itekleme.
İtekleme, aynen. Yani sonuçta sevdiğim konu, ilgilendiğim konu, hani bu sadece bir meslek değil benim için. Hayatımda da zaten bu mesleği yapmasam bile bununla ilgileneceğim ve konuşacağım ve düşüneceğim. Yazmasam bile yani bununla ilgileneceğim. O yüzden motivasyon yani kendi yaratımımız.
O zaman kısa bir ara verip Hande'nin program için seçtiği şarkıyı dinleyelim hep birlikte. Björk'ten dinleyeceğiz. It's All So Quiet.
Sing for, the time we can't lose. Sing for, so And I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow.
Güncelleme programında editör yazar Hande Oynar'la birlikteyiz. Hande, biraz önce aslında birazcık açtık bu konuyu ama yazdıklarının geri dönüş alıyor musun diye sormuştum. Hayır dedin. Yazdıklarının hiç bir değişim yarattığını gördün mü? Bir kurum eleştirisi mesela. Veya böyle bir, bu bir hayal mi? Ya aklıma bir kitap geldi ama hani bir eleştirmenin yazdıklarının bir şekilde İşte mimariyi, sanatı, kurumları etkileyebilecek bir güçte olması mümkün mü sence?
Yani mutlaka mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu bir yani ideal veya bu bir hayal belki. Ama yani o kadar nasıl diyeyim, anında gerçekleşen değişimler, kırılmalar olduğuna ben kendi hayatımda hiç şahit olmadım. Sanırım sadece benimle değil, başka biriyle de ilgili. Ayrıca hani kurumlar, sanatçılar daha hazmederek bir şeyleri anlamaya ve üretimlerini öyle, yani sanatçılar en azından üretimlerini öyle yansıtmayı seçiyorlar. Dolayısıyla dediğin türden bir şey hiç hatırlamıyorum ama benim dışımda başka bir şeyde de çok hatırlamıyorum. Yani başka birinin başına gelmiş bir olay olarak da bilmiyorum.
Çok örneği yok.
Çok yani. Örneği yok. Belki bir sonraki hani işte sergide artık o ne zamansa bir sene sonra bir şey olabilir. Hani daha çok sanatçılarla bence yaptığımız özel konuşmalarla daha böyle etkiler yaratıyor olabiliriz.
Peki mesela Mia Posta diyelim, daha farklı bir şey olduğu için izleyici kitlesi de daha farklı. Orada daha farklı bir şey oluyor muydu? Yani belki izleyicisi daha heyecanlı olabilir gibi hissettim.
Evet, doğru söylüyorsun. Aslında böyle bir şey sanırım daha dün akşam konuştuk. Yani sanat konusunda geri dönüş almak da o kadar hızlı olmuyor. Ve insanları heyecanlandırmak da o kadar belki mümkün olmuyor. Başka mesela bir edebiyat alanında bir şey yazdığınız zaman daha çok ses getiriyor. Ama bu Türkiye'de edebiyatın da inanılmaz takip edildiğini de göstermiyor. Yani kitap az okunan bir ülkedeyiz. Ama sanat daha da hani nişin nişi bir durum olduğu için sanırım o yüzden dediğiniz gibi geri dönüşler almak çok kolay değil.
Evet, ay düşünüyorum, böyle bir duraksadım. Tabii ideali evet değiştirebiliyor olduğuna inanmak. Peki Türkiye'de sanat eleştirmenliği veya sanat yazarlığı gelişmesi için sence nelere ihtiyaç var? Çünkü her zaman işte sanatçıların veya sanat çevrelerinin, sanat profesyonellerinin de konuştuğu bir eleştirmen boşluğu var. Bir eleştiri yazısı boşluğu var. Belki yayın boşluğu var. Neden olmuyor? İşte biraz önce bahsettiğin tabii geçimi sağlayabilme konusu var. İkincisi de neden yazı yazan insanlar çoğalmıyor? Yayınlar çoğalmıyor? Ya da nasıl olabilir?
Yani bir yandan da hani eğitim diye düşünüyorum bunun kökenini. Çünkü belki sanat eleştirisi yazmak için insanlar kendilerini yeterli de görmüyorlar çoğu zaman. Dolayısıyla birazcık promosyonel yazılara dönüşüyor birçok şey. Bu şeyde bu anlamda hani sanatı çok fazla görmek lazım, takip etmek lazım, başka yayınlara ulaşmak lazım. İnternet tabii ki büyük bir kaynak hepimiz için. Ama belki birazcık daha eğitim tarafında işte residency, misafirlik programları olabilir. Ülkenin içinde bile olabilir. Sanatın konuşulup yazılabileceği ve bir oradan bir üretim çıkarılabileceği bir şey olabilir. Tabii yurt dışında bu işin nasıl yapıldığını da birazcık görmek önemli olabilir. Ama sanat yazarları için bildiğim kadarıyla hiç böyle şeyler yok. Yani henüz daha sanatçılarımızı
yatırım yapıyoruz.
Evet,
bir de benim her zaman merak ettiğim şöyle bir şey var. Sen de Kolombiya'da okudun.
Hı hı.
Yani neticede İngilizce bir eğitim aldın. Bizim de Saha Derneği'nde çalıştığımız için ben de Yavuz'da sanat yazarlarıyla ilgili de işte bir takım bahsettiğin gibi misafir programı, işte misafir hı hı. sanatçı programı gibi mesela misafir yazar programları gibi programlara bakıyorduk. Nasıl bu imkanları, hı. olanakları arttırabiliriz? Nasıl gelişim sağlayabiliriz? Fakat tabii bir dil problemi ortaya çıkıyor. Hı hı. Çünkü bizim yaptığımız da bir Doğru. uluslararası diyaloğun içine dahil etmekten bahsediyoruz. Ama Türkiye'de, Türkiye için Türkçe yazan, kendini ifade eden bir insan tabii ki İngilizce'de ifade ediyor olabilir ama çok büyük bir beklenti.
Doğru.
O yüzden de bir misafir programına gönderdiğinde İngilizce bir şeye girmen gerekiyor. O da kaç kişi İngilizce gerçekten kendine eleştiri yazabilecek kadar iyi ifade Doğru. edebilir? Senin için bu bir hayatının da karşına çıkan bir şey midir?
Hayır, kendim için hani böyle bir engelle karşılaşmadım ama yani sonuçta bunun bir sınırlaması yok. Yani bazı insanlar yurt dışına gidip orada böyle bir şeye katılırken çok benzer bir modeli hani belki saha yapmaz ama başka bir kurum üstlenip burada bu tarz atölyeler yapabilir. Mesela bildiğim
Türkçe
kadarıyla
Türkçe yazılar.
Aynen.
Yazılan, evet.
Yani benim tek bildiğim mesela Mixer'in yaptığı bir art writing, sanat yazımı
workshop evet.
Aynen atölye çalışması
oldu. Biennial'in de olmuştu sanırım. İstanbul Biennial'in Andrea.
Evet, onlar da yapmışlardı. Ama böyle hani bunu.
Andrea Phillips'da.
Bunu daha belki sürekli hale getirecek. Tabii yani şimdi nedir demin dedik mesela 35 yıldır süre gelen bir yayıncılık geleneği, sanat yayıncılığı geleneği olan kurumların da aslında bunu üstlenmesi Hı-hı. isabetli olur. Daha isabetli olur belki de çünkü orada ciddi bir deneyim birikimi var. Belki de onların şey yapması gerekir, başlatması gereken bir fikir olarak güzel olabilir aslında.
Sen daha çok yazı yazımının teşvik edilmesi gerektiğine ve bu konuda da programlar oluşması.
Tabii ki çünkü yani ya her zaman böyle daha çok düşünmek ve daha çok insana ulaşmak için mutlaka okuyoruz. Hepimiz okuyoruz yani benim de sadece sanat görerek anlayabilmeniz her zaman mümkün değil. Beslenmeniz gerekiyor bir yerden. Herkesin daha çok yani galerilerinde kar amacı gütmeyen kurumlarda çalışanların da herkesin bütün sanat profesyonellerinin bundan yararlanacağını düşünüyorum.
Sen nerelerden besleniyorsun? Yani yayın olabilir süreli ya da herhangi bir şey.
Yani ben aslında sanatçı biyografileri, otobiyografilerini okumaya özen gösteriyorum bir süredir. Onun dışında tabii işte internetten birçok işte Art Info olsun, ne bileyim eFlux olsun. Hani bütün takip ettiğim, nerede ne olduğunu öğrendiğim bir sürü site var. Türkiye'de ise bütün sanat yayınlarını şey yapmaya çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Zaten çok az oldukları için çok şey olmuyor, sorun olmuyor.
Yazdıklarının okunduğunu düşünüyor musun?
güzel bir soru. Ya evin yani tabii ki mutlaka okunuyor ama hani ne kapasitede okunduğunu bilmiyorum. Yani bir Facebook like'ını bile hani bazı şeyleri okumadan like edildiğini düşünüyorum bazen paylaştığım şeylerin. Yani onu ölçmenin tek şeyi insanların beni gördüğünde hani şunu böyle yazmışsın, böyle demişsin demesi. Ama işte hep dediğim gibi belki sadece beğendiğimiz şeyleri söylediğimiz için o konuda da hani ben de olumsuz bir feedback almıyorum açıkçası.
programın ilk bölümünde motivasyonunu kendini sağladığından bahsetmiştim. Bu işin o şekilde yapıldığından. Seni ne heyecanlandırıyor? Mesela sergi olabilir bu, yakın zamanda gördüğün ya da bir sanatçıyla yaptığın bir röportaj vesaire gibi.
Düşüneyim. En son New York'taydım Ekim ayında ve Taner Ceylan'ın orada bir sergisi vardı. Paul Kasbin Galeri'de. Hani kişisel olarak da tanıdığım, uzun zamandır kariyerini takip ettiğim bir sanatçı olduğu için onun orada bir sergisi olması ve ben de orada Artsy'ye bir röportaj yapma fırsatım olduğunu, hani bu beni çok gururlandırdı ve mutlu etti, heyecanlandırdı. Bu kendi yaptığım işlerden biri. Onun dışında Türkiye'den düşünüyorum.
Çok fazla bir şey. Evet. Sanatla ilgili bu ara çok fazla bir şey heyecanlandırmıyor.
Sanki evet, heyecanlandırmıyor bu ara gibi. Ama yani geçen hafta açılan sergileri de görmediğimi henüz itiraf edeyim. Şimdi kış sezonundan şeyim, heyecanlıyım. Beklentim var yani.
Sanırım zamanımızın sonuna geldik. Aslında bir sorum daha vardı ama var mı?
Belki hızlıca bir soru.
Hiçbir sipariş olmadan yazı yazıyor musun?
Çok güzel bir soru. Evet, bazı şeyleri yazdığım bir defterim var ama yani full bir yazı gibi yazmıyorum. Sadece belli düşünceler veya bir sergiden aldığım bir hissi yazıyorum. Yani o ama hayata genel olarak karşı da yani yaptığım bir şey. Ama sipariş almadan yazı yazmıyorum.
Çok teşekkür ederiz o zaman.
Çok katıldığınız için. Ben teşekkür
çok
ederim.
Keyifliydi. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.